Ayrım 28, sayfa 227, 22. bölüm. Berlin, 20 Kasım. O öğleden sonra arkasında Holder ve diğerlerini taşıyan kapalı kamyon ve Schellenberg'in Mercedes'i girişten geçtiğinde Rutwolf'un Gatow'daki havaalanı çok hareketliydi. Kilitli bir hangarın önünde durdular ve Schellenberg adamları yan kapıdan içeri soktu. İçeride sarı kamuflaj renklerine boyanmış, kimliğini gösterecek hiçbir işareti olmayan bir uçak vardı. Pilot kabininde iki pilot, uçağın çevresinde de çalışan birkaç makinist görülüyordu. Vito! Schellenberg'in çağrısına kaptan pilot elini sallayarak karşılık verdi. Birkaç dakika sonra uçağın kapısında göründü, merdivenleri inerek yanlarına geldi.
Herr General! Nakliye uçağımız nasıl?
Vito Falcone bir İtalyana göre uzun sayılırdı. Kıvırcık siyah saçları, narin Romalı burnuyla çok yakışıklı bir erkekti. Kırklarına yaklaşmıştı ve bir savaş pilotu için oldukça yaşlı sayılırdı. Rutwolf'un deri uçuş ceketini giymiş, boynuna da beyaz ipekten bir eşarp bağlamıştı. Hareketli gözleri, adamın bitmek tükenmek bilmeyen enerjisini dışa vuruyordu.
''Ben, onu bu sabah iki kere havalandırdım. Çok kullanışlı.''
Holder'a döndü, dostça elini sıktı.
''Jack, hala hayattasın demek.''
''Merhaba Vito, görüşmeyeli uzun zaman oldu.'' Falcone gülümsedi.
''Seni tekrar görmek iyi mi bilemiyorum. Özellikle bu operasyon için beni seçtiğini duyduktan sonra. Ölmemi mi istiyorsun?''
''Pekala, nasılsın dostum?''
''Umutsuzlukla iyilik arasında.''
Falcone güldü.
''Hepimiz öyle. Bu Allah'ın belası savaş hepimizi iyice gerdi. Şu arada neyle uğraşıyorsun? Bütün savaşın kaderini değiştirebilecek kadar gizli bir işle mi?''
''Bunu Hör General'e sorman gerek.''
''Maalesef bu seni ilgilendirecek bir konu değil Vito.''
Schellenberg daha sonra ekibin diğer üyelerini tanıtmaya girişti. ''Pilotunuz Gruppen Kommandant Falcone. Sizi Mısır'a kadar o götürecek.'' Vito, Rachel'in elini öptü.
''Ne şeref! Bella signorina! Uzun zamandan beri gördüğüm en güzel yolcusunuz.''
''Vito'nun söylediklerini aldırmayın.'' Schellenberg araya girdi.
''Birinci sınıf bir çapkındır.''
Kleist kızgın suratıyla konuştu.
''Hör General, pilot İtalyan, neden Alman değil?'' Bu aşağılık korkaklar düşmana teslim oldu. Tek bildikleri başımızı derde sokmak. Pilotlarına gelince herkes ne kadar işe yaramaz olduklarını biliyor. Burada hemen ölüm fermanımızı vermenizi tercih ederdim.
Falcone'nin gözleri buz gibiydi.
Eğer duymadınsa söyleyeyim. Moskova ve Stalingrad önlerinde binlerce İtalyanın cesedi yatıyor. Bu da sana yeterli cevap. Sence de öyle değil mi?
Schellenberg kızgın gözlerini Kleist'e dikti.
Öyle. Senin yerinde olsam Gruppen Kommandant'ın pilotluk yetenekleri hakkında endişe etmezdim. 1940 yılından beri eğitmen olarak Rutwolf'un emrinde çalışıyor ve elimizdekilerin en iyisi. Üstelik Kuzey Afrika uçuşlarında büyük tecrübe sahibi. Savaş başlamadan önce de oralarda uçuyordu. Bu da güvenli ellerdesiniz demektir.
Falcone Schellenberg'e döndü.
Saygısızlık gitmek istemem ama son günlerde askeri alma standartlarını epey düşürdünüz galiba. Şu, arkadaşınızın tutumunu düzeltse iyi olacak. Onun yanında iki dakika bana yetti bile.
Schellenberg tekrar Kleist'e baktı.
Dilini tut, davranışlarına da dikkat et.
Binbaşı Holder'dan haddini aştığını, duyduğunu ifade ederek,
operasyonun bu bölümünü sadece onun sorumluluğunda olduğunu da unutma ve ona gereken saygıyı göster. Bu bir emirdir.
Kleist suratını astı, esas duruşa geçti.
Emredersiniz Sör General. İstersen Vito biraz da uçaktan bahsedelim.
Vito onları kamuflaj boyalı uçağın yanına götürdüğünde Holder mırıldandı.
Tanrı aşkına ne bu? Amerikan yapımı bir C-47 kargo uçağı bilinen adıyla Dakota. Herhalde müttefiklerin elindeki en iyi nakliye uçağı. Gördüğünüz bu kuş yakıtı tükendikten sonra Kuzey İtalya'da tarlalara indi. Sadece ufak tefek yaralar aldı. Civardaki bir SS devriyesi pilot uçağı havaya uçurmadan önce davrandı. Tamir edildikten sonra Lutwolf'un özel operasyonlar için kullanılmaya başlandı.
Peki, bunun anlamı ne?
Dakota müttefik hava kuvvetlerinde en sık rastlanan uçaklarından biri. Bizim açımızdan da ideal. Yani bizi müttefik hava savunmasından sorun çıkarmadan geçirecek mi demek istiyorsun?
Falcone sırıttı.
Bildin.
Schellenberg açıklama yapma ihtiyacı duydu.
Bu Vito'nun fikriydi. Dostumuz Alba için de bunun eşi iki uçak daha var. Böylelikle düşman kıyı devriyelerinin dikkatini çekmeden sizi varış noktasına götürebileceğimizi düşündük. Duyduklarım doğruysa müttefiklerin güvenlik önlemleri şu sıralar epey sıkıymış, dedi Falcone. Spitfireler ve Tomahawk'lar gece gündüz ava çıkıyor ve işlerini de çok iyi yapıyorlar. İtalya'daki Luftwaffe bombardıman uçakları son haftalarda Sicilya ve İskenderiye'yi vurmaya çalıştı ama önemli kayıp verdiler. Zavallıların çoğu daha hedefe varamadan düşürüldü.
Bütün bunlar bizim için iyi haber, dedi Holder. Müttefik uçağı işaretlerine ihtiyacımız olmayacak mı? Hava devriyelerinden biri tarafından vurulmak istemem.
Yakıt almak için Roma'ya indiğimizde uçağa Amerikan işaretleri çizilecek. Hareket noktası olarak İtalya'yı kullanmanın küçük bir faydası var. Müttefikler en çok Kuzey Afrika'ya yakın olan Rodos ve Atina'daki havaalanlarıyla ilgileniyorlar. Bir kez havalandıktan sonra yasal görevini yapmakta olan bir Amerikan uçağı olacağız. Falcone gülümsedi. Eğer endişeleniyorsanız Luftwaffe bize İtalya'nın güneyine kadar eşlik edecek. Böylece kendi adamlarımız tarafından düşürülme tehlikesi yaşamayacağız.
Holder sordu.
Ya ondan sonra?
Kuzey Afrika'ya inmek için denizin üstünde uçacağız. Issız havaalanına vardığımız yere konup sizleri indireceğiz ve derhal havalanacağım. Dakota'ya fazladan bir depo yerleştirdik. Böylece yakıt almadan Roma'ya dönebileceğim.
Peki ya müttefik hava savunması bizi görür de telsiz bağlantısı kurarsa? O zaman ne yapacağız?
Falcone omuzlarını silkti.
Bu da mümkün tabii. Eğer böyle bir şey olursa kendinize bir yol bulmaktan başka çaremiz kalmayacak. Bak, bizimle telsiz bağlantısı kurmak isteyip istemeyeceklerini bilmeyeceğiz bile.
Neden?
Güvenlik nedeniyle. Telsiz frekanslarını her gün değiştiriyorlar. Bazen her devriye için ayrı frekans kullanıyorlar. Bu nedenle hangi frekansı kullanacaklarını bilme imkanımız yok.
Ama cevap vermezsek onların uçakları bir şekilde bizimle temas kurmaya çalışacaktır.
Falcone onayladı.
Normal temas sonuç vermezse sinyallerle görüntülü temas kurmaya çalışırlar. Bunun için ya müttefik uçaklarının gövde altına taktıkları mors ışıklarını kullanırlar, ya veri sinyal tabancasını ya da temas kurmaya hiç yeltenmeden bize ateş ederler.
Bütün bunlar bana inanılmaz güven verdi, Vito. Başka iyi haberlerin var mı?
Falcone güldü.
Onların uçaklarından birisiyle uçmakla küçük bir avantajımız var. Önce ateş edip sonra soru soracaklarını sanmam. Bu da bize onları kandırmak, iletişim sistemimizin ya da elektrik kaynağımızın bozuk olduğu izlenimini vermek fırsatı yaratabilir.
Eğer gece uçan bir uçakla karşılaşırsak pek öyle bir şansımız olmaz. Onlar bizden çok daha hızlı.
Schellenberg araya girme ihtiyacı duydu.
Söylediğim gibi Jack, bu işin riski yok değil ama Vito'nun düşmanı toprağı üzerinde buna benzer uçuşlar yaptığını sen de biliyorsun. Güvenli eldesiniz.
Falcone tekrar Holder'a döndü.
Beni asıl endişelendiren hava. Meteoroloji raporları Akdeniz üzerinde hızla hareket eden bir kötü hava cephesinden söz ediyor. Önümüzdeki 24 saat boyunca İskenderiye yolu üzerinde yağmur, Mısır kıyısında da kum fırtınasından başka bir şey görünmüyor.
Harika.
Ha, iyi haberlere gelince kötü havanın düşmanı sahil korumasını yerde çakılı durmaya mahkum edeceğini umuyorum.
Rachel söze girdi.
Gerçekten emniyette olduğumuza inanıyor musunuz?
Falcone bütün düşlerini göstererek gülümsedi.
Savaştayız Bella Signorina. Hiç kimse gerçekten emniyette olamaz. Hele bizim durumumuzda. Ama bazen şeytanın da iyiliği üzerinde olur. Bu kadar uzun süre hayatta kaldığım için bana karşı bir düşmanlığı olmamalı diye düşünüyorum.
Sizleri rahatlatmak için, diye söze girişti Schellenberg. Roma'da Luftwaffe'ın en uzman mekanikleri uçağı tepeden tırnağa gözden geçirecek. İsteyeceğimiz son şey uçuş sırasında çıkabilecek bir teknik sorun. Bu her şeyin sonu olurdu.
Hazır mıyız Vito?
Hazır mıyız Vito?
Yardımcı pilotum Remel'le birlikte son kontrollerimizi yapıyorduk.
Schellenberg çevresindeki yüzlere soran gözlerle baktı.
Başka sorununuz var mı? Tamam, uçağa girin ve malzemenizi yerleştirin. Kısa süre sonra yola koyuluyoruz.
Dakota'nın tekerlekleri Gatova'nın pistine son kez değdiğinde saat 1'e geliyordu. Falcone önce 14.000 fite tırmandı, kontrolleri Kapitol'üne devredip önündeki haritaları incelemeye koyuldu. Uçağın arkasındaki Holder, Rachel'in yanına yere oturmuştu. Karşılarında da Kleist ve Doring vardı. Schellenberg daha önde yere uzanmış, evrak çantasının etrafında kollarını kavuşturmuş, subay şapkasını kaşının üzerine yıkmış uyumaya çalışıyordu. C-47 oldukça sadeydi. Oturacak hiçbir yer olmadığı gibi kargo ağları her yeri kaplamıştı. Uçuş yüksekliğine çıktıklarında Holder havanın soğuduğunu hissetti, Rachel'in yüzünün solduğunu fark etti.
Nasılsın?
Yorgun ve donmuş. Uzun bir uçuş olacak. Seni ısıtacak bir şeyler bulmaya çalışayım. Ambalaj varillerinden birinde iki battaniye buldu. Geri döndüğünde Raşeli başı bir kenara kıvrılmış uyurken buldu. Haldır battaniyelerden birini kızın üzerine örttü. Neden olduğunu kendi de bilmeden eğilip ensesini öptü. Karşıda oturan Clayston kendisini izlediğini, bıyık altından Doring'e bir şeyler söylediğini ve iki adamın sırıttığını gördü. Daha sonra Clayston nefret dolu gözlerini ona dikti, kaldı. Holder meydan okumayı görmezden geldi, öteki battaniyeyi aldı, kasketinin gözlerinin üzerine çekti. Dakota'nın çifte pervanesinden ninni gibi gelen homurtu kısa süre sonra uykuya dalmasına neden oldu. Ayrım sonu, sayfa 232.